أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Peygamberimi öğrenmek, Peygamberimle buluşmak, Peygamberimi dinlemek, ona ulaşmak ve böylece Allah'ın rıza yollarını kazanmak için ne yapacağımızı bilmek, bu bilince ermek. İşte asıl problem ya da ana program. Neden problem diyoruz bilmiyorum. Aslında bu güzel bir konu. Bu hoş, bu sükun verici, bu huzur verici bir konu. Problem diye sanki böyle çözülecek zor bir şey gibi tarif etmek de yakışmıyor aslında. Peki buna nasıl ulaşırız? Yani peygambere giden yollar nedir acaba diye sorular geliyor aklımıza elbette. Peygambere. Yani bazen insanların problemleri, sıkıntıları, dertleri oluyor. Soruyorlar bize, kardeşim yanlış kapıya gelmişsin. Sen onu Allah'a, sen onu peygambere soracaktın. Olmaz ki, ben yetkili değilim ki demem gerekiyor ama bu çok havada bir söz gibi kalıyor bazen. Ne demek Allah'a soracak? Nerede de Allah? Nerede gidip nasıl soracak? Nasıl anlayacak? Nasıl dinleyecek? Allah'ın dediğini anlayabilir mi insanlar? Ya da peygambere sormak ne demek? Ona nasıl ulaşacak? Nerede o? Hani vefat edip gideli yıllar yılı olmuş bir peygambere sormak gibi anlaşılırsa zaten içinden çıkılmaz. Ben Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ulaşma yollarının çok olabileceğini kabul eden birisiyim ama kendimce bu işi nasıl gündemde tutabileceğimi elbette dert etmeliyim. Buna kafa yormalıyım. Mesela hadis kitaplarından birini baştan sona bir kere, iki kere, beş kere, yani okuyabildiğim kadar okuyabilmeliyim ama arada bir meal eşliğinde olursa daha yararlı olacağına elbette baştan inanıyorum. Yani Kur'ansız bir sünnet ya da sünnetsiz bir Kur'an okumadan yana değilim. Buhari'yi okuyacaksınız, tabii Türkçesinden. Beş ciltte bir meal okuyacaksınız. Böylece başta ortada iki tane, bir de sonda dört tane meal bir Buhari size dini öğretecek, anlatacak bir kaynak olarak sizin kitabınız olacak. Yok sen Buhari'yi önce istemedin ise istersen Müslim'den başla. Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, Muatta da olabilir. Ya da bir başka hadis kitabı ya da Arapçayı bilen birisiysen bir başkası, bir öteki, bir beriki olabilir. Ama biz peygambere bu kitaplarla ulaşabiliyoruz şimdi. Semada bir yerlerde peygamberin sesi soluğu zapt edilmişse, hani her şey kaybolmuyormuş, bir yerlerde o öylece kalıyormuş diyorlar, oradan hareket ediyorum. Onu açmaya, onu almaya, onu dinlemeye, onu bugüne aktarmaya imkan varsa peygamberimle peygamberime onunla da ulaşırım. Ama şu anda imkanım yoksa acaba peygambere nasıl ulaşsam? Bunun başka yolları da olabilir ama ben bazen şöyle bir merak saikasıyla hadisler öğrendiğimi de ifade edebileyim. Bir takvim yaprağında bir hadis duyuyorum. Bunun acaba aslı var mı? Öncesi ve sonrası var mı? Acaba peygamberim bunu hangi ortamda söylemiş? Bunu benden önceki bu hadis yazan, bilen, toplayan alimler nereye yerleştirmişler diye onu aramaya, incelemeye, onu gündemde tutmaya, cebimde, kafamda, gönlümde taşıyıp insanlara aktarmaya, böylece kendime mal etmeye çalışıyorum. Bu da yollardan biri olabilir. Bakın takvim yaprağından hadis öğreniyorum anlamına gelir mi? Onu sen takdir et. Ama orada duyduğumun aslı varsa diye öğreniyor ve aslı varmışsa onu hadis diye kendime mal etmeye çalışıyorum. Veya bir vaiz efendi vaazının ortasında belki de süslemek için kullandığı bir sözün hadis diye nakledilmesine kafayı takıyor. Acaba hadis miydi gerçekten demeye ve araştırmaya çalışıyorum. Vaizin biri öyle konuşurken demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Likülli makamin makal ve likülli ormanın çakal. Aa demiş dinleyenlerden biri. Bunu hocaya sorayım. Böyle hadis olmaz herhalde ama vaazdan sonra hocanın yanına yaklaşmış demiş. Hocam ben meraklıyım. Ben bunları araştırıyorum. Senin dediklerini takip ediyorum. Acaba bu hadis neredeydi? Hadis demiştin. Ya hadis mi dedim. Değil galiba. O hadis değil ama hadise yakındı demiş derler. Yani öyle mi değil mi, hadis mi, acaba adam öyle mi söyledi? Çünkü vaizler, yazarlar, çizerler, hacılar, hocalar dinimde benim için sadece belki bir duyurucu olabilirler. Dinde tek yetkili Allah ve peygamberdir elbette. Yani o adam öyle dedi diye mutlaka kabul etmek zorunda değilim ama o adamın bazen hadis söylediği, bazen de hadis değil olanı hadis diye söylediği de bir vaka. Çünkü konuşmaya başlayınca insanlar, din diye konuşanlar iki çeşit benim anladığım. Birisi, dinin herhangi bir bölümünü, yani bir hadis veya Kur'an'dan bir bölümü, kendisine program yapıp, iskeleti, yani konuşmanın iskeletini o ayet veya hadisle ayarlayıp, onu insanlara, onların diliyle aktarmaya çalışanlar. Yani mesela Fecr suresini program yapıyor, bir 30 ayetlik bu iskelete kendisi karşıdakinin diliyle Türkçeleştirerek veya hangi dilde konuşuyorsa örnekler bulmaya, ifade etmeye çalışıyor ama birbirini takip eden konular Fecr suresiyle belirleniyor. Bir de Kur'an'da şu, İslam'da bu denilen konuları anlatan yazarlar, çizerler, konuşanlar, vaizler, hacılar, hocalar duyarsınız. İkinci modeldir bu din anlatma adına. Onlar da kendileri belirledikleri bir programı, İslam'da falan, İslam'da filan konusunu kendileri iskeletini oluşturdukları bir projeyle anlatırlar ki, arada bir de ya Rabbi benim bu dediğimi destekleyecek bir ayetin yok muydu dercesine, orayı süsleyecek bir ayet, arkasından da ya Resulallah bir de sen hadis söyler misin diye bir hadis ekliyorlar sanki. Tabi gerekiyorsa falan adamdan ya da icap ediyorsa bir başkasından da söz eklemeleri gerekiyorsa onu da arkasına ilave ediveriyorlar. Buna göre okuduğum kitaplarda karşılaştığım peygamberimiz şöyle dedi denilen hadislerin de aslında araştırmaya çalışıyoruz. Mesela Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın tefsirinde Mücadele suresi, Haşr suresi, Mümtehane suresi bölümlerini okurken bir hadis karşıma çıktı. Diyordu ki aleyhissalatü vesselam, size fakih ama gerçekten fakih olanı tarif edeyim mi? Bilgi konusunda, ilim konusunda peygamberden bir mesajdı bu. Hemen yeniden sadeleştirilmiş baskıda kaynak verirler diye o baskısını bakıp acaba hangi kaynaklanmış diye bakıverdim, araştırdım. Ama bende o kitapların hiçbiri yoktu ki, İbni Askeri'nin Mevaizi, İbni Lal'ın Mekarim-i Ahlakı, Deylemi, İbni Abdülber'in ilmi, İbni Asakir'in, İbni Daris'in, İbni Bişra'nın kitapları, Ebu Nuaym'in Hilyesi, oralarda yer alan bir hadis olarak öğrendim ama onlar bende yok. Bu sefer kendimin sahip olduğu bir hadis kaynağı olarak bunu Kenzul Ummal'da aradım. 10. ciltte, 28.943 numarada, 29.387 numarada, bir de 29.388 numarada bu hadis karşıma çıkıverdi. Tabi sevinecektim çünkü kaynakların da veriyor ya da falan falan falan kitaplardan alınmış bu hadisin sanki bir özetini, örneğini sunuyordu bu üç hadis, üç rivayet bana. Derken araştırmam sürünce Darimi'nin mukaddimesinde 29 numarada da yine aynı rivayetle karşı karşıya kalıverdim. Böylece sizinle paylaşmak istedim. Size duyurmak istedim, peygamberime beraber gidelim istedim, ben gideceksem birileri de benimle olsun, onlar da faydalansın istedim ve bu sözleri peygamberimizden bize nakleden Hazreti Ali Efendimiz'e, Ali bin Ebi Talib'e Allah'tan rızalar diledim radıyallahu anh. Allah onlardan razı olsun ki onlar bize peygamberi ulaştırmışlar. Bilebildikleri, güçleri yettiği kadar titiz davranmışlar. Allah da koruma altına aldığı bir din olarak bizim o dine ulaşmamızı murad etmiş ve yeryüzünde kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlarda insanlar eğer peygamberin yaşadığı dine müracaat etmek isterler, onu öğrenmek, onu yaşamak isterlerse elbette bu imkan onlara Allah tarafından sunulmuştur. İşte bunun neticesi bir hadisle baş başayız. Ela unebbiukum bil fakih kullel fakih. Diğer rivayetinde aynı konu, aynı ifadeler ama farklı kelimeler. İnnel fakih hakkal fakih. Yani acaba peygamber onu mu söyledi ya da bunu mu söyledi diye tartışmamın alemi yok. Çünkü ben hadis okurken karşıma şu gerçek çıkıveriyor. Diyorlar ki ya Resulallah, senden duyduğumuz sözleri biz aynı kelimelerle ifade edemeyeceğimizden korkuyor ve kimseye nakletmiyoruz. Aleyhissalatü vesselam izin veriyor. Gerçekten çok büyük bir müjde. Haramı helal yapmıyorsanız, helalı haram eylemiyorsanız söyleyin, devam edin diye. Yani bakın, bu iki rivayetin başlangıçlarını ben tercüme etmeye çalışayım kelime kelime. Ela, dikkat edin, açın gözünüzü, haberiniz olsun, iyi bilin ki unebbiukum, size haber veriyorum. Bil fakih, fakih olanı. Küllel fakih, gerçekten dört dörtlük fakih olanı. Peki diğer nasıl başlıyor? İnnel fakih, hakkal fakih. Yani şu fakih olan, tas tamam, büsbütün, gerçekten fakih olan var ya diye, o da öyle başlıyor söze. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam fakihten söz etmiş, bunu anlıyoruz. Facirden değil, fasıktan değil, zalimden, hainden, caniden değil, fakihten söz etmiş. Öyleyse o veya öteki türlü ifade edilişi hadislerin bize naklediliş mantığına uygundur ve doğrudur diyor, takılı kalmıyoruz. Aleyhissalatü vesselam la unebbiukum şeklinde de anlarsak, hazır mısınız? Size haber vereyim mi? Vermeyeyim mi size haber? Ne dersiniz? Haber vereceğim, dinler misiniz şeklinde bir başlangıçla ashaba bir soru soruyor. Aslında bu bir öğrenme sorusu değil. Yani peygamber bilmiyordu da acaba ne dersiniz? Söyleyin, bana öğretin şeklinde bir soru değil bu. Ya aleyhissalatü vesselamın ashabını öğrenmeye hazırlaması şeklinde bir sorudur. Bir insan tipinden söz edilecektir bu hadiste. Bir tipleme ortaya konulacaktır. Bir model insan, fakih denilecek cinste bir insandan söz edilecek. Eğer bu tip, yani anlatılacak bu tip, özellikleriyle tanıtılacak bu tip insan, eğer müsbet, eğer olumlu bir tipse, o gibi olmaya, değilse, olumsuz bir tipse, o gibi olmamaya hazır mısınız uyarısıyla aleyhissalatü vesselam bir soru soruyor. Yani hazır olun, buyurun, bekleyin, dikkat kesilin, ben size bir insan tipinden söz edeceğim. Yani bu örnekte o gibi olmaya, farklı örneklerde de o gibi olmamaya hazır olun dercesine bir giriş var hadiste. Bunun Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette başka örneklerinde görebilirsiniz. Mesela Allahu Teala mel kari'ah ve ma edrake mel kari'ah ve ma edrake ma yevmul fasıl gibi, mel hakka gibi sorular soruyor. Kime? Bize. Şimdi eğer mücerret bir soru, yani mutlak bir soru gibi düşünsek, bilgi almaya yönelik, öğrenmeye yönelik bir soru gibi düşünsek, nasıl da içinden çıkılmaz girdabın ortasında kendimizi buluruz. Yani kim kime soruyor düşünsek ya, tam bilen, en bilen, gerçek bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilen, bilgi kendisinden olan Allah, Allah öğretmeseydi sadece cehula olacak cahilin teki insana soruyor. Olur mu öyle? Öyleyse öğretmek için soruyor. Öyleyse bu öğrenme sorusu imtihan sorusu değil, bir öğretidir. Öğretmede bir yöntemdir. Biz de öğreteceklerimizi çoluk çocuğumuza, eşimize, karımız kocamıza, anne babamıza, konu komşumuza, hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik, yakınımıza, uzağımıza böyle öğretebiliriz. Bir soruyla başlayıp onun açılımıyla karşıdakinin dünyasına girebiliriz. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynı yöntemle sahabeye soruyor. Menil müflis? Müflis kimdir? Yani size göre iflas eden kimdir? Kime dersiniz iflas etti diye? Kimdir sıfırı tüketmiş? Siz nasıl tarif edersiniz diye? Onları bu konuya hazırlamakta sanki böyle bir soru yöntemini kullanmaktadır. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce ashabına, sonra bize ve kıyamete kadar bütün Müslümanlara, size bir insan tipinden söz edeceğim, iyi bir insan, o gibi olmaya hazır mısınız diye söze başlıyor. Hazır mısınız? Ben mi söylüyorum? Hayır, ben peygamberin söylediğini söylüyorum size. Değilse Allah beni iki kere korusun elbette. Yani ben size hazır mısınız diyeceğim, ben kenarda bekleyeceğim. Öyle değil. O zaman insanlara ekmek ikram edip, satıp hatta kâr edip evine ekmek götürmediğinden açlığından ölen gibi olmaz mıyım? Ben size öğreteceğim, ben size anlatacağım, ben size duyuracağım, ben size söyleyeceğim. Sonra ben, peygamber bana demedi diye kenara çekileceğim. Olmaz öyle şey, Allah korusun. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bir insan tipinden söz edecek ki, bu insan kendi orijinal tarifiyle fakih bir insandır. Fakih. Yani bugünkü dille ifade edersek, ama kavram olarak farklı diyeceğim, elbette baştan uyarayım. Fıkıhçı insan değil, fıkıhlı insan demektir. Yani fıkıhçılar benim konumun dışında, onun için ona dokunmuyorum. Hani bir ilmi fıkıh vardır. Sonradan ortaya çıkmış, peygamber dönemindeki anlamından farklı anlamlar kazanmış bir fıkıh kavramı vardır. O fıkıhla ilgili, o ilim dalıyla ilgili olanlara fıkıhçı denilir. Bu anda, şu anda üzerinde bulunduğumuz hadis-i şerifle beraber biz o fıkıhçıları söz konusu etmiyoruz. Yani peygamber döneminde hadislerde ve de Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin geçtiği şekliyle anlaşılmasından yana fıkıhlı, yani tefakkuh sahibi, fıkıh sahibi kişiden söz edilecektir, fakih. Çünkü Hazreti Peygamber'den sonra hatta İmam-ı Azam Efendimiz'e kadar dönemde fıkıh, marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha şeklinde tarif ediliyordu. Yani bir kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri fark etmesi, edebilmesi, bilmesi, irfanına ve marifetine sahip olması fıkıh demektir. Biraz daha açalım. Bir insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri, kar ve zararına olanları, iyisi ve kötüsüne olanları, hayır ve şerrine olanları, ne kazandırıp ne kaybettiriyor olduğunu bilmesi, işte bu bilinçte olması onun fakih olmasıdır. Lafı dolandırdık galiba, ancak beceriyoruz. Hani Rabbi zidni ilmen ve fehma diye dua edecektik. Allah'ım bizim fehmimizi ve ilmimizi artır. Ancak beceriyoruz. Ben bir kere daha ifade etmeye çalışayım ama sen anlamaya çalış ya da sen kendin de öğrenmeye çalış. Ancak o zaman hedefe ulaşacağız galiba. O zaman anlatabildiğimi anlayacağım. Yani sen kendin başlayınca bu işe. Fıkıh demek bir kimsenin kendi lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi demektir. Yani fakih, kârına ve zararına olan şeylerin bilincinde olan insan demektir. Neler iyilik kazandırıyor kendisine, neler şer kazandırıyor, neler hayır, neler kötülükler kazandırıyor, bunu bilebilmesi demektir. Yani bir insan yapıp ettiğiyle, kazandığı veya kaybettiğiyle ya da bulundurduğu veya elinden çıkardığıyla, yapıp ettiği yapmayıp geri bıraktığıyla, birilerine örnek olması veya kendisinin birilerini takip etmesiyle ne kazanıyor ne kaybediyor, bunun bilincinde mi? O adam fakihtir, onun bu özelliğine fıkıh diyoruz. Çünkü Kur'an'da evirip çevirip tekrar tekrar karşımıza çıkan bu kelime, fıkhetmiyorlar mı? Fıkhetmeyecekler mi? Bu işin fıkhına sahip olmayacaklar mı şeklinde anlaşılacaksa, ne kazanıp ne kaybettikleri bilincinde olmayacaklar mı? Kar ve zararlarını buna göre yapmayacaklar mı? Lehine mi aleyhine mi o konu bunu fark etmeyecekler mi demektir ki, bu hesap pusulasında ana hedefin cenneti kazanmak, cehennemden uzak olmak, cenneti kaybetmemek, cehennemden uzak olmak manasına bir programın ürünü olması gerekecektir. Yani ela unebbiukum bil fakih kullel fakih diye başlayan bu hadisi şöyle Türkçeleştirebileceğiz. Dikkat edin. Hazır mısınız? Ben size yapıp ettiği kendisine ne yarar sağlıyor ya da ne zararlardan kurtarıyor ya da zararına mı kârına mı, bunun bilincinde olan bir insan tipinden söz edeceğim. Hazır olun, dikkat edin, öyle olmaya hazır olun, o gibi olmaya hazır olun, siz bu özellikleri taşımaya hazır olun diye aleyhissalatü vesselamın bir girişi var. Sahabe ne der? Siz olsaydınız ne derdiniz? Tabii soruyu soran, bize hazır olun diyen peygamber olmasaydı, aman sen de, zamanı mı canım? akşam akşam, sabah sabah, yani şimdi sırası mı diyebilirdik. Veya kafam bozuk, canım sıkkın, moralim bozuk, biraz kendimde değilim, borcum, derdim, sıkıntım, stresim ya da krizim ya da hastalığım, sağlığım, derdim. Yani o kadar çok ki üzüntülerim baş başa yer yer benim yani dağ kadar olmuş gölgesinde yatıyorum. Battım gittim bittim, sen de bana ta fakihten yok efendim cidden ne yaptığı kendisine ne sağlayacakmış bu adamdan söz edecek mi? Yani sırası değil diyebilirsiniz. Çünkü insanlar Allah'ın ve peygamberin sözü olarak dinleyemedikleri Kur'an ve sünnet karşısında evet okuyacağım okumaya ama yani biraz şöyle sakinlesem, kafam yerine gelse, işimi düzeltsem, aşımı ayarlasam, piyasamı belirlesem, bir huzura kavuşsam, ondan sonra bak ben nasıl okurum, bir gör ki hem öyle okuyacağım ki diyorlar. Hayrola, merhaba, iyi günler, iyi geceler diyesimiz geliyor. Yani öyle olduktan sonra sen Kur'an okumadan, sen sünnet öğrenmeden, sen vahiyle beraber olmadan, huzur bulduktan, sükunete erdikten, işini düzenledikten sonra senin Kur'an'a sünnete ne ihtiyacın kaldı? Devam et hayatına. Ne olacak yani, niye okuyacaksın da ondan sonra? Ha, teberrüken okuyacakmışsın, biraz daha böyle cilalı boyalı filan olsun diye öyle mi? Hayır efendim, hiç de gerek kalmamış zaten. Yani kafan bozuksa bununla düzelecek. Canın sıkkınsa bununla huzur bulacaksın. O zaman sen bununla sükun bulacaksın. Sen o zaman böyle bir hayatın insanı olarak rahat edeceksin ya. Veya rahat yolunu Kur'an ve sünnet sana anlatacak ya. Sen Kur'an ve sünnet dışında huzur bulmuşsun. Yani cennet yolu bulmuşsun. Ha eğer sen sükunu, sen huzuru, seni cennete kazandıracak bir yolun gereği diye bulmamışsan zaten ona huzur ve sükun denmez. Evet insanlar zaman zaman Kur'an oku, sünnet oku diyenlere böyle itiraz ediyorlar. Yazık. Elbette Kur'an'a ve sünnete ihtiyacımız her zaman var. Neşelendiniz mi? Kur'an okuyun o durumda. Farklı anlayacaksınız. Kederlendiniz mi? Kur'an okuyun, sünnet okuyun. Farklı anlayacaksınız. Çünkü oğlunuz öldüğü gün Kur'an okuyacaksınız ama oğlunuz olduğu gün de Kur'an okuyaydınız. Evleneceğiniz gün Kur'an ve sünnet okuyun ki ne dediyse öyle evlenin ama diyelim ki eşiniz vefat etti yine Kur'an okuyun, ne yapacağınızı ona sorun, danışın. Çünkü onun dediğinin dışında huzur yoktur, kar yoktur ya da fayda yoktur. Lehinize olabilecek şeyleri aleyhinize olabilecek şeyleri ancak o zaman fark edecek, o zaman anlayabileceksiniz. Tabi sahabe bunun üzerine elbette dediler. Galu bela ya Resulallah. Elbette ya Resulallah ne demek? Yani sen bize anlatacaksın, biz hazırız. Buyur sen ne dediyorsan biz oradayız diyorlar. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir mesajı oldu mu sahabe hemen kendisini görevli biliyordu. Bir savaş öncesinde aleyhissalatü vesselam bir adama işaretle dedi ki bu adam cehennemlik. Bu sahabeye bir mesajdı. Öğrenin, o gibi olmayın demekti. Allahu Ekber. Adam ama nasıl da savaştı. Hem nasıl savaşmış? Sanki 10 kişinin yapacağını yapmış. Sanki 50 kişiye bedel savaşmış. Elinde kılıçlar dayanmıyormuş sanki. Oradan oraya saldırıyor. Önüne geleni doğrayıp geçiyormuş sanki. Bunun üzerine sahabeden hatta kimileri acabalar demeye başlamışlar. Yani peygamber öyle dedi ama yoksa biz mi yanlış adama bakmıştık? Yoksa peygamber bu adamı mı demişti? Acaba başka bir şey mi anlamıştık? Ters mi söylemişti? Kinayeli mi söylemişti gibi peygamberden şüphe etmeyeceklerdi ama gözlerinden de şüphe etmeleri gerekmiyordu. Bu adam bu kadar savaşıyorsa acaba neydi konu diyeceklerken birisi peygamberimizin yanına çıkagelir. Sahabeden biri. Der ki ya Resulallah ben şahidim. Şehit olmaya, can vermeye razıyım. Allah'tan başka ilah yok ve de sen onun Resulüsün, onun elçisi sensin. Ben buna iman ediyor, bunu huzurunda, Allah'ın huzurunda bir kere daha beyan ediyorum diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, hayrola, nereden icap etti? Diyor ki, sen falan kimse için, adına Kuzman diyorlar. Sen o adam için, bu adam cehennemlik demiştin. Bu benim için elbette bir mesajdı. Ben arkadaşlarım adına kendimi görevli bildim, peşine takıldım adamın. Ne tarafa gittiyse arkasındaydım. Ne yaptıysa yanında olmaya çalıştım. Gerçekten korkunç denilecek bir boyutta, müthiş bir biçimde savaştı. Ama aldığı yaralara dayanamadı. Şöyle bir kenara çekildi. Kılıcının kabzasını yere dayadı. Sivri ucunu göğsüne ve abandı, intihar etti diyor. Evet, sonunda öyle olduğunu anlayınca da gelip sana şehadetimi tazeledim ya Resulallah diyordu. İşte peygamberden gelen bu tür mesajlar sahabe için elbette bir görev yüküydü ve peygambere kulak kesildiler, dinliyorlar. Aleyhissalatü vesselam o adamı, o model insanı tanıtmaya başlıyor. Birinci özelliği, men lem yukannitin nas min rahmetillah. Sonra velem yuheyyisüm min ravhillah. Sonra velem yurahhis lehum fî maasillah. Daha sonra velâ yüemminhum min mekrillah. Bir de velâ yedahul Kur'an râbeten ilâ masivâ. Hadis devam ediyor. Ama bu özellikleri saydı Peygamberimiz önce. Beş özellik. Arkasından kurallar söyleyecek. Ben önce genel bir tercümesini sunayım. Sonra inşallah hayırlısıyla üzerinde dururuz. Bu insan Allah'ın rahmetinden ümidini kesmediği gibi başkalarına da bunu aşılar. Bu insan bundan sonraki hayatında Allah'ın kendisine destek çıkacağına, kendisi inandığı gibi başkalarına da bunu söyler. Ümitsizlik yok der. Ama isyana yasak, Allah'a isyana geçit yok diye ruhsat vermez o konuya, ne kendisi ne başkaları adına. Bir de Allah'ın her şeye rağmen bir planın olduğuna inanır. Hem kendisi hem başkaları adına bunu gündemde tutar. Allah'ın azabından kimse emin değildir. Emin değilsiniz der. Bunu kendisine de söyler, insanlara da. Ve de Kur'an'a Kur'an dışı endişelerle veda etmez. Kur'an'dan başkası için Kur'an'ı terk etmez. Kur'an'dan başkası nam hesabına Kur'an'la ilgiyi kesmez. Ve sonunda şöyle devam ediyor hadis. Dikkat edin. Bu anlayış olmadan yapılan ibadette hayır yoktur. Fehimsiz, firasetsiz ilimde hayır yoktur. Okuma eğer hayır getirecekse üzerinde düşünmek gerekir. Üzerinde tedabbür ve tezekkür edilmeyen okumada hayır yoktur. Dikkat edin, her şeyin bir zirvesi vardır. Cennetin zirvesi de Firdevs'tir. Dikkat edin, işte o Muhammed Aleyhisselam'a aittir. Başa dönüyoruz. Men lem yukannitin nas min rahmetillah. Bu insan, bu fakih insan, bu yaptığı iş kendisinin lehine mi aleyhine mi, bunun bilincinde olan insan, insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe sevk etmez. Yani insanlara Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin mantığını, sistemini, planını, yasasını, programını aşılar. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek, bu kafirlerin işi. Yani Allah'ın rahmetinden kafirlerden başka kim ümit keser? Öyle demiyor mu Allah kitabında, size demedi mi, duymadınız mı? Ben konuyla ilgili başka bir ayet hatırlıyorum. Zümer suresinde 53. ayet. Aleyhissalatü vesselama geliyor Kureyş'in o kendilerince büyük olanları. Yani biraz yöneticileri, biraz kelek kesenleri, biraz dediğim dedik ben bilirim diyenleri. Ama o gün biraz daha efendiler. O gün biraz daha adam gibi davranıyorlar. Biraz daha makul, biraz daha anlamlı konuşuyorlar. Derken peygamberimize diyorlar ki Muhammed sen çok temiz bir adamsın. Sen bizim halimizi bilmezsin. Sen bizim geçmişimizi düşünemezsin bile. Biz neler ve neler yapmışız. Sen buna rağmen bizim iyi bir Müslüman olabileceğimizi, Allah'ın bizi affedeceğini söylüyorsun öyle mi? Yani bu şartlarla Allah bizi affeder mi etmez mi sen bilmiyorsun ama biz zannetmiyoruz Allah bizi affedeceği gibi değil bizim yaptığımız şeyler diye böyle dert yanıyorlar. Olaya Allah anında müdahale ediyor sanki ve hemen ayetini gönderiyor. Kul, şöyle söyle onlara, onlar cevabı benden alsınlar. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey kendilerine bugüne kadar yazık eden kullarım. Kendilerini harcayan kullarım. Yapmaması gereken şeyleri yaparak, yapması gereken şeyleri yapmayarak yazık eden kullarım. Ey kendilerini perişan eden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. geçmişiniz çok karanlık olabilir. Suçlarınız çok büyük olabilir. Yani en büyük suçun insanı olabilirsiniz. Ne yaparsanız yapmış olabilirsiniz. Ama ciddiyseniz, ama pişmansanız, ama vazgeçmişseniz, ama bırakıvermişseniz, ama orayı terk etmişseniz, artık siz orada değilsiniz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları. Aklınıza gelebilen, düşünebildiğiniz, düşündüğünüz ötesinde bütün günahları affeder. Yani peygamberi öldürmeye gidenleri de, İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışanları da, namus ve iffet suçlularından hırsızlık, içki, kumar veya başka suçlara kadar bütün suçları Allah affeder eğer gerçekten pişman olmuş, cidden tamam bitti ya Rabbi, döndüm ben dinine döndüm bilmiyordum diyebiliyorsa sahibi. Çünkü evet Allah şirkten başka bütün günahları affeder ayetinde biliyoruz ama o öylece gidenler içindir. Yani şirk günahıyla beraber ölenlerin günahlarını Allah affetmeyecektir. Yani hem imanı var hem gavurluğu var. Adam böylece öldü gitti. Öyle değil. Bu ayetteki bütün günahların affı adam hayatta ve Allah'a tevbe edip dönmüşse, Allah'tan affını istemişse, ya Rabbi ben pişman oldum demişse, şirk günahı da varsa, küfür günahı da varsa, isyan günahı da varsa, ne yapmışsa yapmış, İslam'la yeni tanışmışsa, yeni Müslüman olmuşsa, bitti, önceki günahların hepsi affedilecektir. Ama ben yani Müslümanlıkla yeni tanışmadım, Müslümandım ama şirke de düştüm, küfre de düştüm, gavurda oldum, tekrar da döndüm, namazda kıldım, bıraktım da ne yaptığımı da bilmedim, 15 yılım, 20 yılım böyle oldu, yaşım 45 oldu. Hayatta mısın? Can boğaza gelmedi mi? Ciddi misin? Gerçekten pişman olmak istiyor musun? Allah seni affedecektir. Buna göre bu birinci özellik, bu birinci yasa, bu birinci program bizim geçmişimize bakışımız konusunda ciddi bir müjdedir. Sanki fakih olan kişi kendisi ve başkaları adına dikkat edin tüm geçmişinize af var diye haykıracaktır. Kendisi böyle inanacak, başkalarına da bunu empoze. Ey insanlar, ben ve siz diyeceksiniz. Yani sen ve başkaları, geçmişinize tam af, tüm af, baştan sona af olduğunu bileceksiniz. Allah'ın rahmetinden, bağışlamasından, merhametinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Geçen geçmiştir diyeceğiz. Bugün başlıyoruz. Bir sahil kentinde, şöyle küçük bir kasaba belki, Allah'ın dinini anlatmakla görevli olduğuna inanan bir Müslüman, tek tek, topluca, gündüz, gece, akşam, sabah, ilan ederek ya da yalnız, bir bir evlerde veya çarşı pazarda Allah'ın dinini anlatmaya, onları pişmanlığa, bugün başlayın, hadi geçmişi bırakın, Allah sizi affeder demeye çalışıyormuş. Yani, hoca denilen biri ama ben o kelimeyi kullanmaktan korkar ve kaçarım bilirsiniz. İşte bir Müslüman. İnsanlar içki meraklısı, insanlar namus ve iffetlerine ilgisiz, insanlar hırsızlık peşinde, insanlar katli veya benzeri suçları sanki hoş görüyorlar. Ama bu adam sabırla, ilgiyle, insanlarla beraberliği sürdürüyor ve Allah'ın dinini anlatıyor. Hadi bugün başlayın, geçmişinizi karıştırmayın diyor. Derken o da insan ya, onun da dinlenmeye, onun da Allah'ın ayetleriyle baş başa olmaya, onun da sema ve arzı, kumlar ve denizi, su ve güzelliği görmeye onun da hevesi isteği var ya, o da iner şöyle deniz kenarına, belki bir ağacın gölgesine yaslanmış, deniz seyrederken o bölgeyi kendilerine ait zanneden elinde ya da yanında şişesiyle biri yanına gelir. Aa, ne haber hoca ya? Senin ne işin var buralarda demeye başlar. Yoksa bizden saklı sende mi biz gibisin? Yok yok, onsuz olmaz zaten. Adam içmeden durabilir mi canım, sen insan değil misin filan diye. Biraz dalga, biraz alay, biraz şaşkınlık ama diline dolamaya başlar. Der ki, efendi davranır, güzel söyler, işine bak der. Ben de dinleneyim, şuradayım, sakin ol, bırak işine git. Benim düzenimi bozma, ben de huzur bulayım, biraz şöyle sakin olsam filan dediyse de adam dinlemez, söyle söyle der, niye, ne işin var, ne yapıyorsun burada deyince, hiç der, Denizin dalgasını saymaya geldim. O öyle bir görevim var da. Adam der ki, ne dedin? Denizin dalgasını mı sayacaksın? Bir kahkaha belki sorar üzerine, peki kaç oldu der. Öteki zaten onu bekliyor ya. Ben sana demedim Allah'ın kulu der. Bugüne kadar hep size söylemedim mi? Geçmişi karıştırmayın. Şu gelen bir, işte bir oldu diye başlar. Yani biz de öyle yapalım değil mi? Geçmişi karıştırmıyoruz. Çok yanlışımız var, evet. Çok hatamız var, evet. Çok günahımız var, evet. Karıştırmayın. Bugün başlayın. Allah affedecektir. Ciddi olun. Bırakın onların hepsini. Yeni baştan başlayın. Allah'ın affıyla baş başa olacaksınız. Değmez mi, yetmez mi? Bugün bir diyeceksiniz. Dün onun üzerine bir sünger çekin. Peki bugün bir dedik, başladık. Ben ha, ömrümde Kur'an görmemişim. Ömrümde peygamber duymamışım. Ömrümde Allah peygamberle beraberlik nedir anlamamışım. Yani ben ha, ben nasıl becerebileceğim? Ben bu işi yapabilecek miyim? Ben becerebilir miyim? Ben iyi bir Müslüman olabilir miyim? Demeye başlar ya insan. Şeytan dürtükler öyle olur değil mi? Sakın ha, yapabilir miyim deme. Yaparsın elbette. Yani o yapabilenler, o iyi Müslüman olanlar, o kul olabilenler, o Allah'ı tanıyanlar, o peygamber tanıyanlar Allah'tan özel torpilli değiller ya. Peygamberler dışında, peygamberle beraber olanların o özelliği dışında kıyamete kadar bütün insanlar iyi bir Müslüman olmak isterlerse böyle bir imkana sahipler ya nasıl olsa. O zaman ne diye yani sen de elbette yapabilirsin. Yani وَلَمْ يُؤَيِّسُمْ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ. İkinci özelliği de bu fakih olan insanın. Geleceğe yönelik Allah'ın mutlaka destekçi olacağı konusunda da ümitsizlik yok diyeceksin sen ve başkalarına. Öyleyse Allah bugüne kadarki hayatımın yanlışlarını silecek, geçmişimi affedecek diyeceksiniz. Bugünden sonrası için de Allah mutlaka beni destekleyecek, bana yardım edecek diyeceksiniz. O zaman fakih olmaya başladınız. Gerçekten mi? Bunu ben dedim diye, sen duydun diye değil. Gerçekten mi? Buna inanabilecek misiniz? Ben ifade edebildim mi? Peygamberim dedi diye ben inanıyorum. Sen de inanıyorsun peygamberim dedi diye ama hani şunu bir de böyle iç dünyamızda benimsemiş, içimize mal etmiş ya da yerleştirmiş birisi olarak acaba bunu becerebilecek miyiz? Tekrar üzerinde duralım mı? Yani ben Allah'ın dinini daha iyi yaşamaya, iyi bir Müslüman olmaya gayret edeceğim. Allah bana yardım eder mi? Hoş olmadı değil mi sorusu bile? Elbette yardım eder. Yani ben Allah'ın dinini yaşamak isterim, Allah'ın kitabını öğrenmek isterim de Allah bana yardım etmez mi? Fakat diyebilirsiniz tabii, iyi de çevrem, yani insanlar, yani birileri, yani diğerleri, yani basındakiler, yani yayındakiler, yani komşular, arkadaşlar, falanlar, filanlar diyebilirsiniz. Sizin aklınıza gelebildiğini zannediyorum. Çünkü bu hadisten önce benim de aklıma geldiğini zannediyorum. Ama şöyle düşünsek, hani Allah size iki el vermiş ya, elinizin birinden, parmağınızın birinden şeytan ve dostları asılırken, o dostlardan biri olarak basın yayın öteki parmağınızı tutmuş. Hısım akraba berike parmağınızı tutmuş. Ya da örf ve adet bir başka parmağınızdan asılıyor. Ya da ötekinden birileri, berikinden birileri sizi isyana, küfre, şirke, dalalete, yani cehenneme doğru asılıyorlar. Anladım, var bu vaka, böyle biliyorum. Yani ben de ithalmalı değilim, bunun farkındayım ama Allah size bir el daha vermiş, farkında değil misiniz? O elinizle Kur'an'a tutuverseniz. O elinizle Kur'an'ı tutuverseniz, yani çok mu uzağınızda Kur'an, yani ulaşamadınız mı, eliniz 15 metre uzaması mı gerekiyor, inanmayın böyle diyenlere, yanı başınızda olabilir, hemen sizinle beraber olabilir, Allah size elbette onlardan daha yakındır, Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine tutunuverseniz, yani böylece Allah'a tutunmuş, peygambere tutunmuş olacaksınız, sıkı tutun ama, iyi tutun, hatta öteki elinizle de şeytan ve dostlarını, hani sizi cehenneme, hani sizi dalalete, hani sizi karanlığa çekenler vardı ya, onları da sıkı tutun. Peki siz ne tarafa doğru gitmeye başladınız? Allah sizi çekiyor kendine, onlar da çekiyor. Ortadan parçalayabilecekler mi? Siz ölümden önce ölmeyeceğinize göre, ecel gelmeden önce ölmeyeceğinize göre, nasıl olsa biri galip gelecek. Söyleyin, Allah'ın gücü karşısında yarışabilecek bir güç sahibi mi var piyasada? Hayır. Allah sizi çekince hatta onlar da seninle beraber gelmeye başlayacaklar. O annen, o baban mı, o komşun, o arkadaşın mı, o yakının, o bildiğin mi? Kimse o, onlar da sizinle beraber, seninle beraber Allah'a doğru çekiyorsun ya, bu sefer bağırmaya başlayacaklarını duyacaksın. Aman bizi bırak da nereye gidersen git diye. Becerebilirsen bırakma. Onları da götür ama mümkün değilse salıver canları cehenneme. Sen cennete doğru yol al. İkinci özelliği de böyle anlıyorum. Allah mutlaka bana destek çıkacaktır. Yani Allah'ın kitabını öğrenmeye niyet edeceksiniz ve korkunç efendim, mümkün değil efendim, ben neyim ki efendim? Yani sen nesin? Kur'an'ın muhatabısın aslında. Ben neyim, nasıl öğreneceğim diyen insana çok rahat soru veriyorum. Sen, Allah seni layık görmüş de, sana kitap göndermiş de, sen ben neyim, bana niye kitap gönderdin diye Allah'a isyan mı ediyorsun diyorum. Böyle düşününce duraklıyor insanlar. Yani sen nesin değil mi? Peygamber senin için bir din yaşamış. Sen de diyorsun ki ya Resulallah, beni ne zannettin sen canım? Beni şimdi Müslüman olmam gereken biri zannettin ha? Beni de adam yerine koydun öyle mi? Olmaz öyle, yanılmışsın orada mı diyorsun? Hani öyle bir fıkra anlatılır. Adamın biri bir köprü yapmış. Başına da adamlarını oturtmuş. Geçen adamdan 100 akçe, eşekten 50 akçe alıyorlarmış. Adam varmış köprüye, kendi başına, eşeği falan yok. Şöyle kesesini bir yoklamış, bir tek 50 akçe boynunu bükmüş yatıyor. Karşıya geçmek zorunda ama 100 akçe istiyorlar. Fakat kendisinin 50 akçesi var. Ne yapsın? Yine de bir deneyelim bakalım demiş. Varmış, yaklaşmış, biraz masum bir tavır. Elini almış, akçesini uzatmış. Bakmışlar 50 akçe. Demişler baba, biz bunu eşekten alıyoruz. Sen 100 akçe vereceksin. Ha ne olur evlat demiş, beni de eşek sayıverin. Yani öyle mi yapalım dersiniz? Ama korkunç bir haberim var bununla ilgili. Allah bizi öyle diyenlerden kılmasın. Yarın kıyamet gününde, hesap kitap mizanın önünde, terazi ortamında birileri bizim dışımızda, yani insanlar ve cinlerden başka birileri, yani hayvan dediğimiz o varlıklar da o zaman dirilecekler. Tamam, sizin işiniz bitti, haydi toprak olun denilecek de, ah keşke ben de hayvan olsaydım. Yani ben de böylece toprak olsaydım diyecekmiş kafirler. Cehenneme gitmek yerine şimdi toprağa gitseydim diyeceklermiş. Ne fayda ki hayvan gibi yaşayıp sonunda hayvan değil olduğunu anlayan insanlar o zaman ne kadar acı ve ızdırapla sarsılacaklarını düşünebilirsiniz herhalde. Yani ben de öyle sayalım, olmuyor. Allah beni layık görmüş Kur'an'ını anlamaya. Allah beni layık görmüş Müslüman olmaya. Allah bana imkanlar hazırlamış iyi bir Müslüman olmaya. Kur'an ve sünnetle baş başa olmaya. Yok yok ya Rabbi, bir yanılgın var galiba. Ben bu işe layık değilim, ben beceremem bu işi demenin ne alemi var? Ne imkan bu? Yani nasıl da söyleyebiliyoruz, bunu demeye kimsenin hakkı yok. Öyleyse fakih, gerçekten fakih olan kişi hem geçmişine af konusunda güvenli, bunu kendisi anladığı gibi başkalarına da böylece öğretiyor, hem de geleceğine Allah'ın bir desteği olacağına inanıyor, hem kendi hem başkaları adına bunu gündemde tutuyor. Üçüncüsü, وَلَمْ يُرَقِّسْ لَهُمْ فِي مَعَاسِ اللّٰهِ. Ama sen endişe etme, Allah affedendir, Allah mağfiret edendir, Allah bağışlayandır, Allah sana yardım edecektir derken, sen isyana devam et anlamına, isyana bir kapı açış değil bu. وَلَمْ يُرَقِّسْ لَهُمْ, onlar adına bir ruhsat vermez elbette bu fakih kişi, فِي مَعَاسِ اللّٰهِ, Allah'a isyan konusunda. Elbette Allah'a isyan edilmesine izin vermez, Allah'a isyana evet demez, Allah'a isyanı onaylamaz elbette o mümin, ne kendisi adına ne başkaları adına. İsyan, bilerek karşı gelmek ya da bilmeyi bile istememek, o daha büyük isyan değil mi? Hatta kimileri ondan dolayı onu isyan kabul etmediği için galiba, yok şimdi öğrenirsem dediğini dinlemek zorundayım, onun için öğrenmesem de dinlemeyince suçsuz olmam mı acaba diyorlar. Beklesinler, öğrenecekler ve öğrendiklerini uygulamak zorundalar. Değilse öğrenmeseler öğrenmeme isyanı, yapmasalar yapmama isyanıdır. Allah'ın diniyle baş başa oluş. Allah'ın dinini dinlemek ama isyan etmemek. Fakat burada bir küçük hatırlatmamız olsun. Şimdi insanlar iyi bir Müslüman olurken arada bir bazen istemeden ama çaresiz insanlık aziyetinden kaynaklanarak günaha giriyorlarsa, bu da isyan mı? evet itaat değil isyan ama buna izin vermemektir asıl olan. Yani çaresiziz, günaha gireriz, pişman oluruz, bir daha günaha gireriz. Ama istemeyiz, bazen bir daha günaha gireriz. Lakin olur be, olsun bazen, ayda bir de bir günah günümüz olmalı, haftada bir saatte günah dönemimiz olmalı demeye kimsenin hakkı yoktur. İsyana ruhsat yok. Yani Allah'a isyana geçit vermeyecektir Müslüman. Böyle bir konuya yol açmayacaktır. Olsun efendim, artık biraz da isyankar olalım, biraz isyan takılalım demeye kimsenin hakkı yoktur. Hele böyle fakih kişi, yaptığı iş neye yarıyor, lehine mi aleyhine mi, bunun bilincinde olan kişi elbette isyana geçit vermeyecektir. Ve dördüncü özellik, ve la yu'minhum min mekrillah. Bir başka rivayetinde ve la yu'minhum min azabillah. Öyle olunca ikisine göre tercüme edelim. Bu insan, bu fakih olan insan, kendisi dahil bütün insanların Allah'ın azabından emin olmayacaklarını öğretir. Her şeye rağmen Allah'ın bir hesabının olduğu bilincine varmalarını ister. Yani ne cennet ne cehennem garantisi yok, bunu böyle ifade eder. Azaptan emin olunmaz ki zaten. Allah'ın bir planı vardır, Allah'ın bir hesabı vardır, bunu bilir kendisi o kişi, başkalarına da bildirir. Yani ben iyi bir Müslüman olunca Allah geçmişimi affedecekmiş, tamam, orayı garantiledim. Geleceğimde de mutlaka destek çıkacak, Allah yardım edecek, iyi bir Müslüman olacağım, onu da anladım. Öyleyse ben her zaman başarılı, ben her zaman sağlam, ben her zaman zengin, ben her zaman üstün olmalıyım demeye de hakkı yoktur Müslümanın. Bunu da anlatır o fakih kişi. Kendisini anlatır, başkalarına da öğretir. Çünkü ve tilkel eyyam nüdaviluha beynen nas dediğini biliyoruz Allah'ın. Bu zafer günleri, bu savaşı kazanma günleri öyle evirir çeviririz insanlar arasında. Bazen Bedir'de siz kazanırsınız, bazen Uhud'da onlar kazanır diyordu. Sağlık, sıhhat ve afiyet de öyle değil mi? Ben iyi bir Müslüman olunca hep evim bir evim daha, hep arabam bir arabam daha, hep dükkanım bir dükkanım daha olacak zannıyla işe katılmam, başlamam gerekmeyecek. Yani Allah beni istediği gibi imtihan ediyor diyeceğim. Çünkü bana cennet kazandıracak bir imtihan modelini Allah elbette en iyi bilendir. Ondan dolayı diyoruz ki Allah'tan haber gelse, kullarım ne dersiniz, sizi nasıl imtihan etsem, nasıl bir aile yapısıyla, nasıl bir çoluk çocukla, nasıl bir makam ve mevkiyle, nasıl bir mal mülk diye imtihan etsem, ne istersiniz dese, sanki Allah haber gönderse, aklı başında olan bir Müslüman ne demeli? Aman ya Rabbi, bizi bize bırakma, sen bizim hayrımıza olanı elbette en iyi bilensin. Biz bugünü bile tam bilemeyebilir, iyi değerlendiremeyebiliriz. Çünkü perde arkasında nice şeyler var, onları düşünemeyebiliyoruz. Ama sen bizi bize bırakma da nasıl hayrımıza olan varsa, bizim için ne daha hayırlıysa, sen onları bizim adımıza halk ediver, bizi öyle imtihan pozisyonuna koyver diye biz Allah'a öyle dua etmek zorundayız. Bir de وَلَا يُؤَمِّنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ Allah'ın azabından emin olmayacaktır bu insanlar. Yani tamam, artık tevbe ettim, pişman oldum, geçmişimi kapattım, geleceğime de çok ciddi başladım iştahlı, bundan sonra Allah bana azap edemez herhalde demeye de kimsenin hakkı yoktur. Yani yapılan ibadet ve itaatın, yapılan kulluğun Allah katında makbul olduğu rahmetiyle beyan edilirse, ne âlâ değilse, biz de nerede hata ettiğimizi anladığımız gün boynumuz bükülecektir. Allah onlardan etmesin. Ve beşinci özellik. Sanki buraya kadar anlatılanları ben güzel anlatabilseydim, sizin şöyle sormanız gerektiğini zannediyorum. Anladım. Geçmişimin affı, gelecekte destek bulabilmem, tamam, isyana yasak koyabilmem, ruhsat vermemem, cennet ve cehennemin garantisi yok bilip Allah'ın azabından emin olmamam konusunda beni ayakta tutacak, beni canlı kılacak, bana gerekli direnci sağlayacak, ben bir güç kaynağıyla tanışmam gerekiyor öyleyse, peki ne yapmam gerekiyor dememiz, galiba onu dedirtebilmemiz gerekiyordu. Acaba ben ne yapmam gerekir öyleyse, bunu nasıl sağlarım dememiz gerekiyordu. İşte beşinci madde onu öğretiyor bize. وَلَا يَدَعُ الْقُرْآنِ رَغْبَةً اِلَى مَا سِوَى. Yani bu mümin kişi, bu Müslüman adam, bu fakih model, bu böyle olması gereken, yani lehine mi yaptıkları aleyhine mi, kârına mı zararına mı, acaba ben bunu yapınca ne kazanıyor ne kaybediyorum bilincinde olan insan velâ yedâul Kur'an, Kur'an'a veda etmez. Râbeten ilâ mâ sivâ, Kur'an dışı endişelerle, Kur'an'dan başkasına sevgiyle, Kur'an'dan başkasına düşkünlüğüyle Kur'an'ı bırakıvermez bir yere. Velâ yetruk el Kur'an râbeten anhu ilâ gayri. Yani onu bırakıp başkasına sevgisinden dolayı Kur'an'ı terk etmez. Bu belki de hepsini özetleyen bir bölüm. Kur'an'a, Kur'an dışı etkenlerle, Kur'an dışı endişelerle veda etmez Kur'an'ı, Kur'an'dan başkasına yönelmek için terk edivermez, veda etmez. Öyleyse hadisin bu bölümüne göre Müslüman Kur'an merkezli yaşar. Şu anda neredeyse, hangi konumda, ne durumdaysa, onu oraya Kur'an göndermiştir de, o onun için oradadır, bunun bilincindedir Müslüman. Kur'an'la beraber, Kur'an'ın huzurunda, Kur'an merkezi yaşamak, onunla beraber olmak, o dedi diye orada olmak, onun gönderdiği yerde bulunmak. Mesela, Kur'an'ın huzurundayız. Kur'an okuyoruz. Diyor ki Kur'an, ey beni okuyan, eğer beni senin üzerinde söz sahibi kabul ediyorsan, ey beni okuyan, beni sana emretmeye, hükmetmeye yetkili kabul ediyorsan, haydi annenin gönlünü alıver diyor. Sanki biz de, iyi bildin, iyi söyledin ey yüce Kur'an, gidiyorum diyoruz ve gidiyoruz. Yine dönüp geliyoruz Kur'an'ın huzuruna. Ey yüce Kur'an, senin huzurundayım. Söyle bana, ne istersen onu söyle. Öğret bana Allah'ı nasıl razı ederim. Allah benden neler istiyor, neler yapmamı, neleri yapmamamı istiyor. Söyle ey yüce Kur'an diyoruz, okuyoruz. Allah'ı en büyük bil diyor, öyle yapıyoruz. Günahlarına istiğfar et diyor, öyle yapıyoruz. Allah'ı eksiksiz ve noksansız bil, tesbih et diyor, öyle yapıyoruz. Kendini secdede bul diyor, öyle yapıyoruz. Ama helalinden kazan diyor, çok iyi söyledin, iyi bildin, kabul ediyorum, işte gidiyorum diyoruz ve gidiyoruz ama hep orada kalmak için değil. Yeterince, onun öğrettiği gibi bir hayata yeterince bir kazanç için Kur'an'dan belki biraz ayrı kalıyor. Yani Kur'an'ın dediği yerde bulunuyoruz, onun görev verdiği, görevi yerine getirmek için bizden istediği alanda bulunuyoruz, sonra yine dönüyoruz. İnfak et diyor. Namaz kıl diyor, ailene şöyle, komşunla böyle ol diyor, emredersin ey yüce Kur'an, dediğin gibi diyoruz. Ya da eğer anlamamışsak, modelini bilmiyorsak, nasıl yapacağımız konusunda bir model eksikliği varsa kafamızda, evet kabul ediyorum ama nasıl yapsam acaba diyoruz, o da şekilde görüldüğü gibi dercesine peygambere gönderiyor, bu sefer peygambere gidiyoruz. Ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana gönderdi, şimdi senin huzurundayım, söyle bana ailemle nasıl, komşularımla nasıl, namazımda nasıl, infakımda nasıl davranmalıyım diyoruz ve onun dediği gibi olmaya çalışıyoruz. Ama biz anamız ölünce okuyoruz, babamız ölünce okuyacağımıza söz veriyoruz, Ramazanlarda belki bir daha ama kendi bildiğimiz gibi okuyor, hiç onun dediği gibi olmuyorsak galiba Kur'an'a hayatımızın programını yapma yetkisi vermeden, peki sana da geldim dercesine gidiyoruz, sonra kusura bakma, başka plan projelerim var, onlara da zaman ayırmam gerekiyor, İnşallah bak biliyorsun seni seviyorum, tekrar gelmeye çalışacağım diyor ve şimdilik hoşça kal dercesine onu öylece bırakıyor, imkan bulursak bir daha gelmek üzere, belki biraz içimiz buruk, ama ilgisiz bırakıveriyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.